Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tekasür Suresinin 1 ila 8. ayetlerini Kur'an-ı Kerim karilerinden Minşavi'nin kıraati ile dinleyelim. Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Mal, mülk ve servette çoklukla övünmek sizi tutkuyla oyalayıp kendinizden geçirdi. Öyle ki kabirleri bile ziyaret ettiniz. Hayır, ileride bileceksiniz. Yine hayır, ileride bileceksiniz. Hayır, eğer siz kesin bir bilgiyle bilmiş olsaydınız, andolsun o çılgınca yanan ateşi de elbette görecektiniz. Sonra onu hiç tartışmasız kesin bir gözle aynel yakin görmüş olacaksınız. Sonra da o gün kesin olarak nimetten sorguya çekileceksiniz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce İslam Peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla İslami İran başkenti Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 23 Mehr 1401, Hicri Kameri 18 Rebiülevvel 1444 ve Miladi Takvimle 15 Ekim 2022 Cumartesi. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamene, arkadaşım Ahmet Eş ile birlikte sunacağımız sabah haber kuşağı ve ilgili siyasi yorumları ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, ayetlerin hikayesi, Haft Evreng ve İran'ı Gezelim adlı programlarımızı dinleyeceksiniz. Yayınımız haber özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz.
İslam İnkılabı rehberi, İslam Cumhuriyeti'nin gövdeli ağacını sökmeyi kim düşünüyorsa halt ediyor dedi. Tahran Cuma namazı hatibi düşmanların amacının İran milletinin dayanışması ve birliğini yok etmek olduğunu söyledi. Merendi batılı yetkilerin İran'daki insan haklarına ilişkin açıklamalarına sert tepki gösterdi. Türkiye'de maden faciasında ölenlerin sayısı 26'ya yükseldi. Katar Dışişleri Bakanı Siyonist rejim İsrail'in cinayetlerini kınadı. Putin, Ukrayna'yı yok etme hedefinde değiliz derken Zaharova İngiltere Başbakanı ile alay etti. Şimdi haberler.
İslam İnkılabı rehberi İslam Cumhuriyeti sisteminin süper güçlere teslim olmadığını ve dik durduğunu belirterek İslam Cumhuriyeti düzeni artık sökülmesi hayal bile edilemeyen güçlü ve gövdeli bir ağaç haline gelmiştir diye vurguladı. İslam İnkılabı rehberi bilgilendirme ofisinin web sayfasının bildirdiğine göre Ayetullah Hamene'yi İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve İmam Cafer Sadık aleyhisselamın doğum yıl dönümü olan Hicri Kameri Rebül Evvel ayının 17'sine denk gelmesiyle eş zamanlı olarak nizamın yetkililerinden ve Vahdet Konferansı'na katılan yabancı konuklardan oluşan bir grubu kabul ettiği görüşmede acaba değişen dünyada Müslümanların kelime birliği ve yüksek bir konuma sahip olması mümkün müdür diye bir soruyu gündeme getirerek şöyle dedi. Evet, İslam milletleri arasında birlik mümkündür. Ancak çaba ve eylem ve baskılar ve zorluklar karşısında ayakta durmayı gerektirir. İslam İnkılabı rehberi bu bağlamda en fazla umudun İslam dünyasının özelliği ve aydın gençlerin ve onların kamuoyunu yönlendirmedeki rolü üzerinde olduğunu vurgulayarak etki bırakmanın gerçekleştirilmesinin mümkün olduğunu gösteren bir örnek şudur ki küçük bir fidan olan İran İslam Cumhuriyeti İmam Hümeyni'nin yönlendirmeleriyle o zamanın iki süper gücüne karşı durdu ve o fidan artık gövdeli ve güçlü bir ağaca dönüşmüş ve kim bunu sökmeyi düşünüyorsa bile halt ediyor diye ekledi. İslam İnkılabı rehberi İslam dünyasında oluşan direniş cephesinin İslam Cumhuriyeti tarafından desteklendiğini vurgulayarak şunları kaydetti. Allah'ın lütfuna ve inayetine inanıyoruz ve büyük İslam birliği hayalinin pratikte gerçekleşmesini umuyoruz.
Öte yandan Tahran Cuma namazı hatibi İran'da son zamanlarda yaşanan kargaşalara atıfta bulunarak düşmanların amacının İran milletinin dayanışması ve birliğini yok etmek olduğunu söyledi. Seyyid Muhammed Hasan Ebu Turabi Fer, Tahran Cuma namazı hutbelerinde bugünlerde yaşanan olayların şüphesiz karşı karşıya olduğumuz güvenlik, siyasi ve ekonomik zorlukları anlamak düşüncesinde olan dinamik, güçlü ve verimli bir siyasi sistem için İran halkı için güç yaratmanın bir yoludur ifadelerini kullandı. Tahran Cuma namazı hatibi İran milletinin dayanışmasının anahtarı olarak gördü ve Pentagon'un istihbarat servisindeki düşünce odaları bu sütunları ve ulusal birliğin ana unsurlarını hedef almıştır dedi.
İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, İslam ülkelerinin liderlerini ve halkları İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin doğum yıl dönümü münasebetiyle tebrik etti. Dün 14 Ekim 2022'ye tekabül eden Hicri kameri takvime göre 17 Rebül Evvel 1444, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve Ehli Beyt'in 6. masum imamı Hazreti Cafer Sadık aleyhisselamın veladetlerinin yıl dönümüydü. İran'ın bildirdiğine göre bu vesileyle İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, dün İslam ülkelerinin liderlerine ve halklarına hitaben gönderdiği mesajda, Hazreti Peygamber'in hayatı, kemalin en yüksek örneğidir ve günümüz dünyasında insanlığın çalkantılı yolunu aydınlatan ve yönlendiren bir ışık gibi ahlakı ve değerli insani niteliklerin en güzel örneğinin vücut bulmuş halidir, dedi. İran Cumhurbaşkanı Peygamber Efendimizin kıymetli hayatına dayanarak ve tüm dünya Müslümanların ortak azim, irade ve inancıyla daha fazla birlik ve beraberlik ümidiyle İslam ümmeti arasında ve İslam'ın tüm dünyada büyümesi ve yükselişi temennisinde bulundu.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan dün gece 36. İslami Vahdet Konferansı için İran'a gelen misafirlerle görüştü. 36. Uluslararası İslami Vahdet Konferansı Cuma akşamı Tahran'da bir kapanış bildirisiyle sona erdi. Söz konusu görüşmede İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan misafirleri Irak'ın Amerikan işgali yıllarında düşmanı Şiiler ve Sünniler arasında bölünme yaratma hareketlerinin somut bir örneğinden bahsetti. Emir Abdullahyan 2003'ten sonra Irak'ın Amerika tarafından işgal edildiği yıllarda Irak'ta Şiiler ve Sünniler arasında tefrikaya dayalı o zamana kadar görülmemiş fitne ve ayrılık hadisesinin yaşandığının gözlemlendiğine dikkat çekti. İran Dışişleri Bakanı düşmanın Irak'ta Şiiler ve Sünniler arasında bölünme yaratma girişimlerine dair örnekler verdikten sonra şöyle dedi. Yemen, Suriye, Irak, Afganistan, Filistin, Lübnan vesaire ülkelerde düşmanın Sünni ve Şii Müslümanlar arasında fitne çıkarmak istediği ülkeler arasında ve düşmanın bu yöndeki çalışmaları açıkça görülüyor. Emir Abdullahyan konuşmasının bir başka bölümünde şöyle dedi. İmam Hümeyni İslam ümmetine pek çok hatıra bıraktı. Bunlardan biri de Vahdet Haftası. İmamın bir başka hatırası da Ramazan ayının son cuması Dünya Kudüs günüdür.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan ve Avrupa Birliği Dış Politika Sorumlusu Josep Borrell, yaptırımların iptali müzakereleri ve Avrupa Birliği ile ikili ilişkiler ve İran'daki son meselelerle ilgili görüş alışverişinde bulundular. İran'a göre bu görüşme İran Dışişleri Bakanı Borrell'in tüm tarafların anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirmelerine yardımcı olma yönündeki yapıcı çabalarını takdir ederek şöyle dedi. Amerikan tarafının bazı çelişkili medya açıklamalarına rağmen şimdi bir anlaşmaya varma adımları doğru yoldadır ve bu yolda Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın teknik açıdan işbirliğini memnuniyetle karşıladık. Emir Abdullahyan sözlerinin devamında şöyle dedi. Bayan Mahsa Amini'nin ölümü hepimiz için üzücü olsa da bu konu bazı batılı yetkililer için sadece bir bahanedir. İran Dışişleri Bakanı barışçıl taleplerin kaos, cinayet, kundaklama ve terör operasyonlarından ayrı bir konu olduğunu belirterek, Avrupa'da ayaklanmalara karşı mücadeledeki şiddeti tutum iyi ve kabul edilebilir bir eylemken, ancak aynı girişim İran'daki yasal çerçevede baskı olarak kabul ediliyor dedi. Yapılan telefon görüşmesinde Avrupa Birliği'nin dış politika şefi Borrell de nükleer anlaşma olarak bilinen kapsamlı ortak eylem planının yeniden canlandırılması yolunda kaydedilen ilerlemeden ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile İran arasındaki işbirliğinin öneminden duyduğu memnuniyeti ifade ederek şöyle dedi. İran ile Amerika arasında mahkumların takasına ilişkin anlaşma önemli bir konu ve bunun bir anlaşmaya varmak için ileriye doğru bir adım olarak görüyoruz.
İran Nükleer Müzakere Heyeti Danışmanı Seyyid Muhammed Merendi, 8 yıllık İran-Irak Savaşı'na atıfta bulunan bir mesajla Batılı ülke yetkililerinin İran'daki insan haklarına yaklaşımını eleştirdi. İran'da Mehsa Emin'in ölümü bahanesiyle çıkan son ayaklanmalar bir kez daha İran'ın dış düşmanlarının bunu İran'ın iç işlerine karışmak ve kargaşaları daha fazla kışkırtmak için bir fırsat olarak kullanmasına sebep oldu. İran'ın Viyana görüşmelerindeki müzakere heyeti danışmanı Seyyid Muhammed Merendi attığı bir tweette şöyle yazdı. Batılı rejimlerin İran'daki insan hakları konusunda ciddi endişeler taşıdığını biliyoruz. 8 yıllık İran-Irak Savaşı sırasında saklama kimyasal silah verdiklerinde bunun en yüksek Avrupa standartlarına uygun olduğundan emin oldular.
İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Tümgeral Hüseyin Selami, düşmanların İran halkına karşı yaptırım uygulamalarındaki girişimlerine atıfta bulunarak, İran'ı felç etmek isteyenlerin bugün bizzat felçlilerden farklı olmadığını söyledi. Fars Haber Ajansı'na göre Tümgeral Hüseyin Selami, İran'ın bilimsel, endüstriyel, ekonomik, kültürel ve savunma alanındaki büyümesine atıfta bulunarak, görünüşte gelişmiş ülkelerin ve dünyanın görünüşte birinci güçlerin iç ortamında toplumlarının önemli bölümlerinin yaşamlarında düzensizlik ve sefalet var dedi. Tümgeral Selami görünüşte gelişmiş olan bu ülkelerin değersiz yöneticilerinin çok yanlış ve şeytani stratejiler nedeniyle tüm bu zenginlikleri kendi aleyhlerine çevirdiğini de sözlerine ekledi. Devrim Muhafızları Komutanı ayrıca İran'ın bazı bölgelerinde son zamanlarda yaşanan karışıklık ve huzursuzluklara işaretle İran İslam Devrimi'nin zaman zaman dış düşmanlarıyla hesaplaşma gerektiğine ve İran Cumhuriyeti'nin bu şartlarda büyümesine ve gücüne dikkat çekti.
İran Ticareti Geliştirme Kurumu Başkanı Avrasya ülkelerine ihracat yapmak amacıyla Ermenistan'da İran otomobil üretim hattının kurulacağını duyurdu. Alireza Peymanpak, Ermenistan'da İran otomobil üretim hattının inşası için ön anlaşmanın yapıldığını ve anlaşmaya dayalı olarak plan ve projelendirmenin hazırlanacağını söyledi. Peymanpak, İranlı bir otomobil üreticisi ve Ermenistan'dan bir yatırımcının bu konuda hazırlıklarını belirterek konunun Ermenistan Ekonomi Bakanlığı ve İran Sanayi Maden ve Ticaret Bakanlığı aracılığıyla sürdürüldüğüne dikkat çekti. İran Ticareti Geliştirme Kurumu Başkanı, Ermenistan ile otomotiv işbirliği alanında herhangi bir takas olmadığını, şimdi Ermenistan'ın özel sektörünün İran'dan araç alıp bu ülkenin pazarına sattığını belirtti.
İranlı kadın halterci Asya Şampiyonası'nda bayanlar 81 kilo halter kategorisinde altın madalya kazanarak tarih yazdı. İran'a göre 2022 Asya Şampiyonası Bayanlar Halter A grubu yarışması Bahreyn'de yapıldı ve İranlı milli halterci bayan Seyyide İlham Hüseyin'i 3 altın madalya kazanmayı başardı. Hüseyin'i 102 kilogram ağırlığında koparmada altın madalya kazandı. Silkme'de Hüseyin'i 125 kilogramı kaldırarak altın madalya kazandı ve böylece İran'a toplamda 227 kilogram ağırlığında bu siklette 3. altın madalyayı kazandırdı.
Öte yandan İran'da Merant Aras Uluslararası Bisiklet Turu'nun ilk etabında birinciliği İran Tebriz Azad Üniversitesi'nden Elman Abidi kazandı. Merant Aras Uluslararası Bisiklet Turu yarın sona erecek. Müsabakalara Türkiye, Azerbaycan Cumhuriyeti, Irak ve Gürcistan'dan milli genç takımları katılıyor.
İran Sağlık Bakanlığı halkla ilişkileri ülkedeki son korona istatistiklerini açıkladı. İHNA'ya göre İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Enformasyon Merkezi son 24 saatte yapılan bir duyuruda ve kesin tanı kriterlerine dayanarak ülkede 155 yeni COVID-19 hastasının tespit edildiğini, 53'ünün hastaneye kaldırıldığını, ülkedeki toplam COVID-19 hasta sayısının böylece 7.553.609 kişiye ulaştığını bildirdi. Duyuruda İran'da son 24 saatte COVID-19 bulaşmış 4 hastanın hayatını kaybettiği ve COVID-19'dan ölenlerin toplam sayısının ise 144.510'a ulaştığı bilgisine yer verildi.
Bartın'ın Amasra ilçesinde Türkiye Taş Kömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü maden ocağında dün saat 18.45 sıralarında ilk belirlemelere göre girizli patlaması meydana geldi. Bartın Valiliği 26 işçinin yaşamını yitirdiğini duyururken 6 işçinin tedavisi için İstanbul'a sevk edildiğini bildirdi.
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Rusya Devlet Başkanı'nın Türkiye'de bir gaz dağıtım merkezi kurma önerisini memnuniyetle karşıladı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'den Avrupa'ya doğal gaz dağıtım merkezi için talimatları Putin ile birlikte verdik, bu uluslararası bir dağıtım merkezi olacak dedi. Erdoğan, Kazakistan ziyareti dönüşü uçakta gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, gazetecilerin sorularını cevapladı. Erdoğan açıklamalarında şunları kaydetti. Rusya Devlet Başkanı Putin'in gaz sevkiyatında Türkiye önerisi ifade edildiği şekliyle böyle bir dağıtım merkezi için bu iş için tabii ki Trakya en önemli yer olarak görüyoruz. Biz başta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımıza ve Rusya tarafında ilgili kuruma müşterik bir çalışma yapmaları talimatını Sayın Putin ile birlikte verdik. Orada bu çalışmayı yapacaklar.
Öte yandan Türkiye Dışişleri Bakanı, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Rusya doğalgaz hatlarına yönelik saldırıların ardından Türkiye'de bir gaz istasyonu kurulması çağrısında bulundu. Bu ülkelere gaz ihraç ederek gaz sıkıntısının Avrupa ülkeleri üzerindeki baskısını azaltmaya çalışıyoruz dedi. Çavuşoğlu açıklamasında Trakya bölgesi Putin'in uluslararası bir gaz dağıtım merkezi oluşturma önerisini uygulamak için son derece iyi bir yer ifadesini kullandı.
Katar Dışişleri Bakanı İstanbul'da Siyonist rejimin Filistinlilere yönelik gerginlik yaratmasını ve Ürdün Nehri'nin batı yakasındaki girişimlerini kınadı. Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İstanbul'da Türkiye'li mevkitaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı ortak basın toplantısında ırkçı İsrail'in Batı Şeria'daki gerilim yaratmasını ve eylemlerini kınıyoruz dedi. Katar Dışişleri Bakanı, Ukrayna'nın ulusal egemenliğinin ihlaline karşı sağlam bir duruşumuz var ve bu ülkeden tahıl transferi için İstanbul Anlaşması'nı destekliyoruz.
Öte yandan Filistin Kızılay'ı Cuma gecesi Nablus'ta Siyonist rejim İsrail ile Filistinler arasında çıkan çatışmalarda 66 Filistinlinin yaralandığını duyurdu. Öte yandan Filistin İslam Cihat Hareketi'nin Cenin'deki askeri kolu Kudüs Sugayları bir bildiri yayınlayarak Siyonistlerin cinayetlerinin cevapsız kalmayacağını bildirdi.
Siyonist rejim İsrail ordusunun sözcüsü Cuma gecesi insansız hava araçlarından birinin Nablus'a düştüğünü doğruladı. İHNA göre Avihay Adrei, İHA'nın teknik bir arıza nedeniyle düştüğünü, bilgi sızıntısından endişe etmediklerini iddia etti.
Rusya Devlet Başkanı Putin, gazetecilere verdiği mesajı Rusya'nın Ukrayna'yı yok etme gibi bir hedefinin olmadığını söyledi. Putin, Ukrayna'nın bir ülke olarak varlığını sürdürüp sürdürmeyeceğine ilişkin bir soruya verdiği cevapta şöyle dedi. Amacımız Ukrayna'nın tamamını yok etmek değil. Onlara gelince 2,5 milyon insanın yaşadığı Kırım'ın suyunu kestiler. Güçlerimiz bölgeye girmek ve Kırım'a su sağlamak zorunda kaldı. Bunu yapmayı reddedilerse herhangi bir misilleme eylemi olmayacaktı. Putin her şey bittikten sonra Ukrayna'nın bir devlet olarak hala var olup olmayacağı sorusu üzerine de Ukrayna'yı yok etmek gibi bir hedeflerinin asla bulunmadığını söyledi. Ukrayna var olmaya devam edecek mi? Ukrayna'yı yok etmeyi kendimize görev olarak belirlememiştik. Tabii ki de hayır. Böyle bir hedefimiz yok.
Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü İngiliz Muhafazakar Partisi'nin başbakanı görevden almaya çalıştığı haberlerini değerlendirirken İngiltere Başbakanı ile alay etti. Zaharova Telegram sayfasında İngiliz Muhafazakar Partisi'ne onu rahat bırakın diye yazdı.
Ve son haberimiz, Çinli şirketler Avrupalardan gelen kışlık giysiler ve ısıtma ekipmanlarına olan talebin son aylarda önemli ölçüde arttığını bildirdi. Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonları sebebiyle Batı'nın Moskova'ya uyguladığı yaptırımlar Avrupa Birliği'nde enerji krizine neden olmuş. Avrupa ülkelerindeki birçok sektör yüksek enerji maliyetlerini ödeyememeleri sebebiyle iflas riskiyle karşı karşıya kalmış bulunuyor.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz. Tahran'dan sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz İslam İnkılabı rehberinin İslami ümmetin birliğine vurgu yapmasıyla ilgili. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei Hicri Kameri 17 Rebiül Evvel günü İslam Peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve İmam Sadık aleyhisselamın mübarek veladetleriyle eş zamanlı olarak İslam Cumhuriyeti yetkililerinden ve Vahdet Konferansı'na katılan yabancı konuklardan oluşan bir grubu kabul etti. İslam İnkılabı rehberi görüşmede acaba değişen dünyada Müslümanların kelime birliği ve yüksek bir konuma sahip olması mümkün müdür diye bir soruyu gündeme getirerek şöyle dedi. Evet, İslam milletleri arasında birlik mümkündür. Ancak çaba ve eylem ve baskılar ve zorluklar karşısında ayakta durmayı gerektirir. İslam İnkılabı rehberi bazı İslam ülkelerinin Siyonist rejimle ilişkilerini normalleştirmesini en büyük ihanetlerden biri olarak nitelendirerek şunları söyledi. Bazıları mevcut durumda İslam ülkelerin bazı başkanlarının varlığıyla birliğin gerçekleşmesinin mümkün olmadığını söyleyebilir. Ancak İslam dünyasının aydınları, alimleri, bilgeleri ve seçkinleri ortamı düşmanın isteğinden farklı hale getirebilir ve bu durumda birliğin gerçekleşmesi daha kolay olacaktır. Ayetullah Hamenei Filistin'de ve İslam dünyasının diğer bölgelerinde artan sıkıntıları, baskıları ve cinayetleri İslam ümmetindeki tefrikanın bir sonucu görerek Müslümanların birçok ortak yöne sahip olduğunu atıfta bulundu ve İran İslam Cumhuriyeti şimdiye kadar İslam Birliği'nin pratikte gerçekleşmesi için elinden gelen her şeyi yaptı ve bunun açık bir örneği Filistin'deki Sünni kardeşlere yönelik tüm yönlü destektir. Bundan sonra da tüm güçle devam edecektir dedi. İslam İnkılabı rehberinin bu açıklamaları Müslümanların bugünkü dünya toplumları arasındaki konumunun birlik ve beraberliğe bağlı olduğunu göstermektedir.
İran İslam Cumhuriyeti İslam devriminin zaferinden sonra emperyalist güçlerin hedefi haline gelen ülkelerden biridir. Ancak birlik ve beraberliğin sayesinde gerçekleşen bu devrimin zaferi dünyada İslami bir model ortaya çıkarmış Müslümanlara ve dünyadaki milli egemenlik isteyen milletlere küresel emperyalizme dayanmadan büyük bir güç olmanın mümkün olduğunu göstermiştir. Bu model aynı zamanda düşmanların en şiddetli siyasi, iktisadi hatta askeri baskılarına rağmen İran'ın ilerleme ve gelişme yolunda devam edilebileceğini göstermiştir. Şüphesiz halkın birlik ve direnişi ve İslami sistem olmadan böyle bir bağımsızlık sayesinde görülen gelişim de mümkün olmayacaktı. İslam dünyasının vahdeti İslam İnkılabı rehberinin uzun yıllardan beri dini liderler, aydınlar, siyasi liderler ve İslam ümmetinin mensuplarına yönelik beyanatında ve mesajlarında önemli üzerinde durduğu bir konudur. İslam toplumları ve hükümetlerinin birliği hep zaruri bir fikir olarak görülmüştür. Uluslararası sistemin koşulları değiştiği için bu konu daha da önem kazanıyor ve İran İslam devrimi ve İslami uyanışın yayılması ve Müslümanlar arasında ve sulta altındaki toplumlarda direniş kültürü üzerindeki büyük etkisi gibi gelişmeler küresel istikrara giderek daha da zayıflatmış ve dünyada tek kutuplu sistemden çok kutuplu sisteme geçiş sürecini sağlamıştır. Hiç şüphesiz Müslüman milletlerin ilerleme ve zafer faktörlerinden biri vahdettir. Bu nedenle düşmanlar İslam toplumlarında bölünme ve tefrika yaratarak ve Müslümanların birliğini engelleyerek sömürgeci amaçlarına ulaşmaya çalışırlar. Bu aynı zamanda büyük doğal kaynaklara sahip olan dünyadaki 1,5 milyardan fazla Müslümanın birliğini koruyarak ve düşmanlara karşı direnmeye ve karşı durmaya devam ederek yeni İslam medeniyetine ulaşma yönünde hareket edebilmesini gerektirir.
Muhterem dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Irak'ın bir yıllık çıkmazı geride bırakma süreci konusunda. Irak'ın yeni Cumhurbaşkanı Abdüllatif Raşid, yeni hükümetin kurulması için Muhammed Şia Es-Sudani'yi görevlendirdi. Irak meclis seçimlerinden bir yıl üç gün geçtiği bir sırada iki Kürt parti arasındaki uzun çekişmelere rağmen nihayet cumhurbaşkanlık seçimleri yapıldı ve Abdüllatif Raşid Irak'ın yeni cumhurbaşkanı oldu. Raşid El-Sudani'yi başbakan olarak atadı. El-Sudani ise görevi üstlenmenin ardından yaptığı ilk açıklamada kabineyi en hızlı şekilde kuracağını belirtti. Ekim 2021'de Irak parlamento seçimleri yapıldı. Geçen bir yıl boyunca sadece Muhammed El-Halbusi, Irak parlamentosunda parlamento başkanlığı görevini üstlenmek için güven oyu almayı başardı. Muhammed El-Halbusi bir kez Sadr Hareketi'nin temsilcilerin katılımıyla ve bir kez de Sadr Hareketi'nin temsilcilerinin istifasının ardından bunu başardı. Geçen yıl Cumhurbaşkanı ve Başbakanlık görevi sırasıyla Berhem Salih ve Mustafa El-Kazimi tarafından yerine getirildi ve temsilciler yeni bir Cumhurbaşkanı ve Başbakan tanıtmayı başaramadı. Bu iki görev hep geçici kişiler tarafından yönetildi. Irak parlamento seçimlerinin üzerinden bir yıl, üç gün sonra iki ana Kürt partisi arasındaki uzun süreli ihtilaflara rağmen ülkenin yeni cumhurbaşkanı seçme toplantısı nihayet 13 Ekim günü yapıldı. Abdüllatif Raşid, Irak parlamentosunda yapılan ikinci tur oylamada kullanılan oyların sayılmasından sonra 162 oy alarak 99 oy alan Berhem Salih'i geride bıraktı ve resmi olarak Irak'ın yeni cumhurbaşkanı oldu. Abdüllatif Raşid'in Irak'ın yeni cumhurbaşkanı olarak atanması öncelikle iki ana Kürt partisi yani Demokrat Parti ve Kürdistan Yurtseverler Birliği arasındaki ihtilafları bir kenara bırakmaktan kaynaklanıyor. Sonuçta Irak'ta cumhurbaşkanı bu ülkelerin Kürtleri arasından seçilir.
Geçtiğimiz yıl iki ana Kürt partisi arasında yeni cumhurbaşkanı tanıtma konusunda pek çok görüş ayrılığı yaşandı. Irak parlamentosunda Yurtseverler Birliği'nin iki katından fazla sandalye kazanan Demokrat Parti kendilerinin cumhurbaşkanına aday göstermesi gerektiğine inanırken, Yurtseverler Birliği önceki dönemlerde olduğu gibi bu hakkın kendilerine ait olduğuna inanıyordu. Irak Kürdistan Demokrat Partisi Genel Başkanı Mesut Barzani, Abdüllatif Raşid'in yeni cumhurbaşkanı olarak atanması ardından kendisiyle yaptığı telefon görüşmesinde Irak'ın yeni cumhurbaşkanı seçilmesine ötürü onu tebrik etti ve Irak-Kürdistan Demokrat Partisi'nin ona verdiği desteği vurguladı. Barzani ayrıca Irak'ın yeni cumhurbaşkanını destekleyeceğine vurgu yaparak Irak'ın siyasi sürecinin olumlu bir aşamaya geçtiğine dair ümidini dile getirdi. Mesut Barzani'nin bu makama geldikten sonraki ilk saatlerde Abdüllatif Raşid'i araması, iki ana Kürt akımının en azından yeni cumhurbaşkanı tanıtma alanında ihtilaflarını bir kenara bıraktığını gösteriyor. Abdüllatif Raşid'in yeni kabineyi korumak üzere Muhammed El-Şia El-Sudani'yi ataması, Şii koordinasyon çerçevesi tarafından daha büyük bir parlamenter fraksiyonu oluşumuna da işaret etmekte. Aslında Şii koordinasyon çerçevesinde bir uyum olmasaydı yeni bir cumhurbaşkanının getirilmesi de mümkün olmazdı. Buna dayanarak Irak'ın geçici başbakanı Mustafa El-Kazimi'nin de çalışmalarının sonunun yaklaştığı ve Sudan'ın yeni bir kabine kurmayı başarma şansının arttığı görülüyor. Bu olay geçtiğimiz yıl Irak'ta çeşitli şekillerde başbakan adaylarını ve kabinenin kurulmasını engelleyen Sadr hareketi için büyük bir yenilgidir. Aslında Kürdistan Demokrat Partisi lideri Mesut Barzani'nin Irak'ın yeni hükümetini kurmakla görevli Başbakan Muhammed Şia El-Sudani ile telefon görüşmesini bu bağlamda değerlendirmek gerekir. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın yorumları burada sona erdi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 23 Mer 1401, Hicri Kameri 18 Rebiülevvel 1444 ve Miladi 15 Ekim 2022 Cumartesi. Yıl önce bugün Hicri Şemsi 23 Mer 1361'de İran İslam Cumhuriyeti'nin kurucusu rahmetli İmam Hümeyni'nin temsilcisi ve İran'ın batısındaki Kermanşah Cuma İmamı Ayetullah Ataullah Eşrefi İsvani mihrapta eli kanlı terörist grup münafıklar tarafından şehit edildi. Ayetullah Ataullah Eşrefi İsvani İslam İnkılabı'nın şekillenmesi ve gelişmesi sırasında Kermanşah halkının despot şah rejimine karşı başlattığı mücadelenin liderliğini üstlendi ve bu yüzden defalarca tutuklanıp hapse girdi. Bu büyük İslam alimi İslam İnkılabı'nın zafere ermesinden sonra İmam Hümeyni'nin emri üzerine Kermanşah Cuma İmamı olarak tayin edildi. Ve böyle bir günde Cuma namazını kıldırdığı bir sırada İslam düşmanlarınca mihrapta şehit düştü. Ayetullah Eşrefi İsfahani'nin şehadetinden sonra rahmetli İmam Hümeyni bu önde gelen alim hakkında şunları buyurdu. Merhum Şehit Hacı Ataullah Eşrefi yaşadığı bereketli hayatında nefis sefası ve ruhi asayişe ve kalbi güvene sahipti ve nefsani heva ve heves ve yararlı bilimsel ve salih amel gibi üstün kabiliyetlere sahipti. Yıl önce bugün Hicri Şemsi 23 Mer 1371'de Kum İlmiye Havzası'nın önde gelen hocası Ayetullah Seyyid Mustafa Hansari vefat etti. Hicri Şemsi 1281'de Hansar kentinde dünyaya gelen Hansari, felsefe ve hikmet derslerini babasından öğrendi ve eğitimini sürdürmek için Kum kentinde Ayetullah Hayri Yezdi nezdinde dersler öğrendi ve ondan içtihat izni aldı. Ayetullah Safai Hansari kendi döneminin önde gelen alimleri olan Seyyid Muhammed Taki Hansari, Seyyid Ebul Hasan İsfahani, Seyyid Hüseyin Burucerdi, Muhammed Feyz ve Meraşi Necefi gibi hocalardan içtihat ve rivayet izni aldı. Haşiye Vesiletün Nicat, Haşiye Darül Usul ve Resail Kifayi gibi üstün ve değerli eserler Ayetullah Hansari tarafından kaleme alındı. Yıl önce bugün Hicri Kameri 18 Rebiülevvel 1. yılında Mescidül Haram Camisi'nden sonra İslam dünyasının en önemli ikinci camisi olan Mescidün Nebi Camisi'nin yapım çalışmaları başladı. İslam peygamberi Medine'ye hicretinden sonra bu caminin yapılması emrini verdiler ve kendisi bizzat yapım çalışmalarına katıldı. Mescidin duvarı taş ve tuğladandı, çatısı ise ahşaptandı. Caminin yanında peygamber ve bazı ashabının odaları bulunuyordu. Resul-ü Ekrem caminin ibadet için kullanmanın yanında yargı işleri, istişare toplantıları, savaş eğitimi ve Müslümanların diğer işlerinin çözümlenmesi yönünde kullanırdı. Bu yüzden bu cami Müslümanlar için büyük önemi haizdir. Mescid-ün Nebi camisi günümüzde çok gelişmiştir ve her yıl milyonlarca Müslüman bu camiyi ziyaret etmek amacıyla Medine'ye geliyorlar. 435 yıl önce bugün Hicri Kameri 18 Rebiülevvel 1009'da önde gelen fakih ve muhaddis ve aynı zamanda araştırmacı Şemseddin lakaplı Ayetullah Seyyid Muhammed Tabatabi Ameli vefat etti. Hicri Kameri 946'da Lübnan'ın Cebel Amil'de faziletli ve ilim ehli olan bir ailede dünyaya gelen Ayetullah Seyyid Muhammed Tabatabi Ameli birçok İslami ilmi doğduğu kentte babası ve büyük babasının öğrencilerinden öğrendi. Ardından Necef Yeşref'e gitti ve burada içtihat makamına ulaştı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ayetlerin Hikayesi.
Değerli dinleyiciler, Ayetlerin Hikayesi isimli seri sohbetimizin bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bu bölümde Ankebut suresinin 2. ve 3. ayetinin sebebi nüzulunu ele alacağız.
Resulullah Efendimizin hicretinden önce Yesrib denilen Medine şehrinde Evs ve Hazreç adlı iki aşiret Yahudi kabileleriyle birlikte yaşıyordu. Bu iki aşiret arasında 120 yıllık uzun savaşlar herkesi bezdirmiş, her tarafta savaşı ve düşmanlığı sona erdirmeye düşünmeye başlamıştı. Aynı zamanda onlardan bir grup Hicazlıların çoğu gibi hac yapmak için Mekke'ye gittiler. Bazıları Mescid-i Haram'da Resulullah Efendimizin Kur'an tilavetini işiterek yanına gittiler. Bundan önce Yahudi komşularından, yakında Arap ırkından biri peygamberin çıkacağını ve insanları tevhid ve birliğe davet edeceğini işittikleri için kısa bir sohbetten sonra hakikatin sözlerini kabul edip kutsal İslam dinini benimsediler ve Müslüman oldular. Resulullah'a dediler ki, umarız Allah bizim savaşımızın ateşini de sizin dininizden dolayı söndürür.
Bu zümrenin İslam'a dahil olması Yesrib halkını İslam'la tanıştırdı ve bunun sonucunda bu şehrin başka insanlar da İslam'a yönelmeye başladı. Ertesi yıl hac sırasında 12 kişiden oluşan bir grup Peygamber Efendimizle karşılaşmış ve İslam'a girerken onunla anlaşarak şirkten, hırsızlıktan, namusa aykırı davranışlardan, çocukları öldürmekten, iftira ve töhmetten uzak durmaya söz verdiler. Başka bir yılda ise ikisi kadın 73 kişiden oluşan Müslüman bir kafile Yesrib'den Mekke'ye gitti. Müşriklerden gizlenen bu grup yine Peygamber Efendimiz ile görüştü. Peygamber Efendimiz onlara hitaben beni aileniz gibi desteklemek ve savunmak için sizden beyat istiyorum diye buyurdu. Cesaret ve cihat ruhuna sahip olan bu cemaat ise hemen peygambere beyat ettiler ve tüm şartları sorgusuz sualsiz kabul ettiler.
Müşrikler Yesrib ile Peygamber Efendimiz arasındaki ilişkiyi öğrenmiş ve Müslümanlara yönelik baskıları arttırmışlardı. Müşriklerin zulmünden bıkan Müslümanlar Peygamber Efendimiz'e şikayette bulundular ve Allah Resulü de Yesrib'e hicret etmelerini emretti. Bu emrin verilmesiyle birlikte Müslümanlar çeşitli bahanelerle gizlice Mekke'den ayrılarak Yesrib'e doğru yola koyuldular. Müslümanların Yesrib'de toplanması burayı şirk ve putperestliğe karşı bir üs haline getirdi. Bu nedenle Kureyş bu olayı önlemek için Allah Resulü'nü Medine'ye hicret etmeden önce öldürmeye planladı. İslam karşıtı planlarını uygulamak için her birine kılıçla vurmaları için farklı boylar ve aşiretlerden gençleri seçtiler ve hep birlikte onu öldürmelerini istediler. Fakat Resulullah Efendimiz vahiy yoluyla onların komplolarını öğrendi ve planları boşa çıktı ve hicret etmeyi başardı.
Birçok Müslüman Medine'ye göç etti ancak bazıları hala Mekke'de kaldı. Bu Müslümanlardan biri de Velid idi. İslamiyet'i kabul ettikten sonra Peygamber Efendimiz'den hiç ayrılmadı ve şimdi bu durumda peygamberden uzak durmak onun için çok zordu. Peygamberin hicretiyle Velid uykusuz ve aç kaldı. Daha az konuşurdu. Bazen evden çıkar, daha çok evde kalırdı. Mekke şehrinin arka sokaklarında yürür dururdu. Yorulduğunda bir ağacın gölgesine oturur, uzaklara bakar ve düşünürdü. Ve Peygamber Efendimizin uzaklığının üzüntüsünden Müslüman arkadaşlarını anıp gözyaşı döktü.
Velid evinde bir köşede oturur, namaz kılar, gerektiğinde eşiyle konuşurdu. Karısı sanki her şeyi biliyormuş gibi ona dedi ki, daha fazla kendini üzme, kederlenme artık. Sen de Medine yolunu tut ve git ve diğer Müslümanlara katıl. Ancak Velid üzüntülerinin gerçekliği hakkında konuşamadı. Göçün ve hicretin günlük hayattan ve birçok kişisel ilgi alanından kopmak anlamına geldiğini çok iyi biliyordu. Bu sırada Mekkeli müşrik ve kafirlerin muhacirlerin evlerini ve mallarını nasıl yağmaladıklarını, eşlerini ve çocuklarını taciz ettiklerini kendi gözleriyle görmüştü. Velid karısının ısrarıyla karşılaştığında gerçeği söylemekten başka çaresi kalmamıştı. Göçten sonra onları bekleyen akıbetle ilgili tüm korkularını ve endişelerini dile getirdi. Kapı zili çaldığında konuşmayı bitirmemişti. Müslüman arkadaşlarından biriydi. O da Mekke'ye hicret etmemiş, müşrikler korkusundan eşi ve çocuklarıyla Mekke'de yaşamaya devam etmişti. Adamın elinde Medine'den Müslüman göçmenler tarafından gönderilen bir mektup vardı. Mektupta hicret etmedikçe Allah'ın sözlü bir iman ikrarını kabul etmeyeceğini yazmıştı.
Tahran Radyosu.
Bu mektubu okuyunca bu kesiminde korkuları ve endişeleri birdenbire bitmiş ve önemli bir kısmını göç etmeye kararlı hale getirmişti. Bu kesimde bir ve tek olan Allah'a güvenerek evlerinden, eşlerinden, çocuklarından ayrılarak geceliğin Mekke'den ayrıldılar. Ankebut suresinin ilk ayetleri de bu hususta olmuştur. Bu bağlamda Ankebut suresinin 2. ve 3. ayetlerinde şöyle buyurulmaktadır.
Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiben nasu en yutraku en yekunu amanna ve hum la yuftanun. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ
İnsanlar denenip sınavdan geçirilmeden iman ettik demekle bırakılacaklarını mı sanıyorlar? Ant olsun ki biz onlardan öncekileri de sınamıştık. Allah elbette doğru olanları ortaya çıkaracaktır. Keza o yalancıları da mutlaka ortaya çıkaracaktır.
Thank you.
Evet, bu ayetler Müslümanları düşmanın baskı dalgasına karşı sebat etmeye ve direnmeye teşvik etmekte ve ilahi imtihandan bahsetmektedir. Cenab-ı Hakk'ın insanların imanından maksadının sadece onların inandıklarını dillerle söylemek olmadığını, amacın fitne fırtınasıyla sarsılmayan iman hakikatini göstermeleri olduğunu ve imanın hakikatine erişmeleri olduğunu hatırlatır. Tefsir kitaplarında şu ayetlerin altında şu yorumlara yer verilmektedir. İnsanlar sırf biz inandık diyerek böyle onları bırakacağımızı mı zannettiler? Onlar imtihan olunmayacaklarını düşünmesinler. Onlar mutlaka imtihan edilirler ki kalplerinde gizledikleri ortaya çıksın. Dolayısıyla hicret Allah'ın imtihanlarından ve geleneklerinden biridir ve hiçbir şekilde ve hiç kimse için atlanamaz. Diğer bir deyişle geçmiş milletlerde olduğu gibi Nuh, Ad, Semud, İbrahim, Lut, Şuayb ve Musa kavimleri imanlarını ölçmek için imtihan edildiler. Bu imtihanlar şimdiki ve gelecekteki milletlerde de görülecektir. Bu nedenle Allah'a inandım diyen kişinin inancına bağlı kalması, tek Allah'a kulluk etmesi dini görevlerini yerine getirmesini de gerektirir. Nitekim Nisa suresinin 97. ayetinde de şöyle buyurulmaktadır.
اِنَّ الَّذ۪ينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِم۪ي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا ف۪يمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَف۪ينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا ف۪يهَا فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا.
Kendilerine zulmettikleri halde meleklerin canlarını aldığı kimseler var ya, melekler onlara şöyle derler: ne durumdaydınız, niçin hicret etmediniz? Onlar da biz yeryüzünde zayıf ve güçsüz kimselerdik derler. Melekler, Allah'ın arzı geniş değil miydi? Orada hicret etseydiniz ya derler. İşte bunların gidecekleri yer cehennemdir. O ne kötü varış yeridir.
Değerli dinleyicilerimiz, Ayetlerin Hikayesi isimli seri sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce bizi www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irip.ir üzerinden bizimle paylaşabileceğinizi bir kez daha hatırlatmak istiyoruz.
Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Haft Evrenk.
Muhterem dinleyiciler, Haft Evrenk adlı programın bir başka bölümüyle sizlerle birlikteyiz.
Bir önceki bölümde Türkmen kavimlerinden ve müziğinden söz etmiş ve çeşitli Türkmen çalgılarıyla tanıştırmıştık. Bu bölümde ve önceki bölümün devamında sizlere Türkmen müziği makamları hakkında daha fazla sohbet edeceğiz.
Türkmenlerin farklı kişileri ve müzik etkinlikleri için özel terimleri vardır. Türkmen Sahra'nın yerli müzisyenlerini Bahşi veya Bahşi müzisyenler ve şarkıcıların şefini ise Halife Bahşi denir. Halife Bahşi grubunun üyeleri genellikle bir dutarcı ve bir kemançecidir. Diğer edebi terimler arasında aydımdan bahsedebiliriz.
Aydım, Türkmen göçebelerinin sözlü edebiyatının en önemli parçasıdır. Aydım, aşk, kahramanlık ve diğer insani temalar gibi konuları kapsayan ritmik bir sözdür. Geniş bir ova olan, bir kısmı da İran'da bulunan Türkmen Sahrası, coğrafi ve iklimsel olarak renk ve çeşitlilikle doludur ve bu doğal özellikler Türkmenlerin müzik türünü etkilemiştir.
Ayrıca at gibi bir hayvanın önemi Türkmen halkının musiki ve edebiyatına pek çok anlatı ve hikayenin girmesini sağlamıştır. Aslında Türkmenlere müziğin yanı sıra güçlü ve zengin bir edebiyatı vardır. Türkmen edebiyatında Türkmen halkının acı ve hayalleri açıkça görülebilmektedir. Önde gelen Türkmen şair ve yazarları arasında Mahtum Kulu Firaki'den söz edilebilir. Şiirlerinde çok daha toplumsal ve siyasal konuları işlerdi.
Türkmenlerin müzik kimliğini her şeyden çok yaşatan makamlarıdır. Makam aslında belli ve önceden belirlenmiş mesafeler çerçevesinde organize edilmiş bir ezgiler dizisidir. Türkmen müziğinde 4 makamda sunulan birçok makam vardır. Bu makamlar arasında kırıklar, teşnit, muhammes ve nevai yer alır. Bu makamların her biri anonim ve profesyonel ustalar tarafından yaratılmış ve geçmişten günümüze Türkmen müzik kültüründe kalmaya devam etmiştir. Türkmen müzik makamları genellikle tamdırada kullanılan perdeler sayısı ve bu perdelerin birbirine göre sıralanış biçimine göre ayırt edilir ve kendilerine özel bir ad alırlar.
Perde müzikte iki nota arasındaki mesafeyi ölçmek için kullanılan birindir. Ve iki nota arasındaki perde sayısı arttıkça onların kalınlık ve incelik farkı veya iki nota arasındaki mesafe artar. Türkmen Sahra müziğinde geçmişten günümüze yaygın olan makamlar arasında Köroğlu, Bal Sayad, Göktepe, Darayi Dunli, Yağma Bulut ya da Nebar Ey Baran, Saltıklar ve Zühre ve Tahir sayılabilir. Bahşiler tarafından icra edilen birçok Türk ve Türkmen hikayesi Tecnis, Mühemmez ve Nevai makamındadır.
Köroğlu, Türkmen müziğinde en önde gelen makamdır ve çoğu müzikle ilgilenenler bu makamı diğer makamlardan daha fazla tanır. Köroğlu makamı, Köroğlu destanına dayanarak yapılmıştır. Bu makam, Azerbaycanlılar, Kaşkaylılar ve Türkmenler arasında özel bir üne sahiptir. Bunda destansı bir hikayenin anlatımı ele alınır. İçinde Köroğlu'nun babası Hasan Han'ın emriyle kör edilir.
Oğlu Köroğlu ile birlikte 40 fedai eşliğinde Çamlıbel adlı bir kaleye yerleşiyor ve daha sonra atına binerek Köroğlu Han'a karşı bir ayaklanma başlatıyor ve galip geliyor. Köroğlu varlığı sadece Türkmenlere özgü olmayan ünü Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye, Özbekistan ve Afganistan gibi ülkelerde yayılmış olan bir kahraman olarak değerlendirilebilir.
Şimdi Kılıç Enver'in sesiyle Köroğlu makamını dinleyeceksiniz.
Den gelir beştin yürekler polottan dastın Göroğlu'ydun ben savaştın ey savaşır meydan içinde sancısır meydan içinde Ah koçuydun ey starası Er yiğidin ey starası Açılır meydan içinde Ah kılıcından ey kırmızı kalır ey Saçılır meydan içinde Seçilir meydan içinde
Ünlü Türkmen müzisyen Kılıç Enver'in dutar çalımını ve şarkıcılığını dinlediniz.
Türkmen müziğinde bir diğer önemli makam da Bal Sayyad makamıdır. Bu makam Hemrah ve Sayyad'ın aşk hikayesini ele alıyor. Türkmenistanlı Ak Murat Çaryov ve İranlı Erem Şirmu Muhammedi adlı iki Türkmen sanatçının icrası ile Bal Sayyad makamını dinliyorsunuz. Murat Çaryov ve Erem Şir Muhammed'in güzel icrası ile Bal Sayyad makamını birlikte dinlemiş oldunuz.
Tahran Radyosu.
Türkmen kültüründeki gösteri ritüellerinden biri de kökleri çok eskilere dayanan hançer zikri veya Hançer dansıdır. Bu gösteri performansı geleneksel kıyafetli ve bellerinde hançer olan erkekler tarafından toplu olarak icra edilir ve zikre benzer. Türkmen sahra büyüklerinin ve aksakallarının inandığı gibi hançer dansı töreninin icra tarihi İslam'ın gelişinden yaklaşık 300 yıl öncesine uzanır ve sadece gösteri ritüeli şeklindeydi ve epik temalarla icra edilirdi.
Günümüzde grubun güzergahının eline hançer alması o antik dönemin yadigarıdır. Aslında o dönemdeki şiirlerin konusu destansıdır. ve kabilenin savaşçılarının yiğitliklerini ve kahramanlıklarını anlatırdı. Ancak İslam'ın girişinden sonra bu şiirler mezhebi ve dinsel bir renk aldı ve içerikleri Allah'ı ve onun dostlarını anma ve övme haline geldi.
Hançer zikri töreninde 6 Türkmen erkekten oluşan bir grup, çardakın içinde veya dışında ateşin etrafında halka oluşturup döner. Onlar özel bir sesi tekrarlayarak ateşin çevresinde dönerler. Bu dönüşe ayak hareketi eşlik eder ve dairesel bir şekilde ve gidiş dönüş şeklinde icra edilir. Vokalistlerin yanında Perhan adında bir kişi de zikir çekerek gruba eşlik eder. Perhan icra sırasında dua etmeye ve zikir çekmeye devam eder.
Grup her dönüşte bu sesi tekrarlar. Ahey, ahey, ahey, ahey, ahey. Bu dönüş ve zikir çekme yaklaşık 15 dakika sürer. Ve sonunda hançeri başından beri elinde tutar. Perhan hançeri yukarı kaldırır. Perhan'ın bu hareketiyle grupta ortak bir noktada ellerini yukarı kaldırır. Bu çardan veya bir kubbenin görünümünü de çağrıştırabilir. Şimdi müzik aletleri olmaksızın icra edilen hançer zikrindeki vokalistliğin bir bölümünü dinleyeceksiniz.
Büyük Tanrı'nın adı bilin. Ayaya doğdur beradalara. Elimden son kurum usta. Kolum yetmedi, kebalım üzülüp kaçtı. Amin Huday, amin.
Değerli dinleyicilerimiz, Haf Evrenk adlı programımızın 10. bölümünün sonuna geldik.
Bu programda bizimle birlikte olduğunuz için teşekkür ederken bizi www.parsude.com üzerinden takip edebilir, görüş ve isteklerinizi turkish@wes.irib.ir üzerinden paylaşabilirsiniz.
Bir sonraki programda görüşmek ümidiyle hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'ın gezilecek yerleri.
Muhterem dinleyiciler, İran'ın gezilecek yerleri isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü programımızda İran'ın İlam ilini ele alacağız. Müzik
Halen İran'ın batısındayız ve Zagros'un gelini olarak adlandırılan İran'ın batısındaki önemli şehirlerden birini ziyaret etmek turizm planlarımızdan biridir. İlam, Kermanşah ve Senendej'den sonra İran'ın üçüncü büyük Kürt şehridir ve yeşillikleri ve son derece güzel doğal sembolleri nedeniyle Zagros'un gelini lakabını almıştır.
İlam yüksek ve dağlık yer demektir. Babil yazıtlarında İlam dağ veya güneşin doğuşu ülkesi anlamına gelen Alamto veya Elam olarak da adlandırılmıştır. Antik çağda bu yeşil tablo Aryocan olarak biliniyordu. Ancak şimdiki İlam 1929'da Hüseyinabad adlı bir bölgede yeniden inşa edildi. Dağlar arasındaki konumu nedeniyle İlam çevresindeki şehirlere göre daha ılıman bir iklime sahiptir.
İlam, İran'ın batısının gelişmiş şehirlerinden biridir ve sahip olduğu orman gezinti yerleri ve birçok tarihi yapı nedeniyle çok sayıda turist çekmektedir. Bu gezinti yerlerinden bazıları güzel iklimli bir yaylak bölgesi olan Tejeryan Orman Bölgesi ve meşe, fıstık, alıç, çam, serve, akasya, ercen, dağ bademi ve ceviz ağaçlarına ve balaban kuşu gibi nadir ve güzel kuşlara sahip 4000 hektarlık alanı ile İlam'ın güzel alanlarından biri olan Çegasebz Orman Parkı'dır.
İlam'a baktığınızda gözünüze ilk çarpan sahne şehrin içinde bir yüzük taşı gibi öne çıkan yeşil bir tepedir. Herguşan Tepesi veya Şahet Tepesi olarak bilinen bu eski tepe eskiden çeşitli tavşan türlerinin yaşam alanıydı. Aslında tepenin yokuş yukarısından yukarıya doğru hareket ettiğinizde düz bir araziye ulaştığınız bir orman tepesidir. İlam'ın bu noktasında durduğunuzda tüm şehir ayaklarınızın altındadır. Bu nedenle bazı yöre halkı Herguşan Tepesi'ne Bame İlam da der. Oranın ortamını anlatmak bir başka. Ortama hakim olan sessizlik ve şehrin coşkusunu seyretmek için sizin için ilginç bir çelişki oluşturuyor. Temiz havayı solumak canınızı tazeler ve Herguşan Tepesi'nin semalarında kuşların uçuşunu izlemek ruhunuzu uçurur.
Kıran Kalesi, İlam şehrinin simgelerinden bir değeridir ve Kıran Dağı'nın üstüne inşa edilmiştir. Bu da Şeştar veya Şeştan olarak bilinen çok güzel bir orman bölgesine bakmaktadır. Eşkaniler döneminden İslamiyet'ten sonraki tarihi dönemlere ait olan kalenin binası ile kalenin üzerindeki dağın bileşimi İlam şehri için güzel bir manzara oluşturmuştur ve İran'ın en iyi dağlık yerlerinden biri olarak kabul edilir.
İlam'a 5 kilometre uzaklıkta bulunan İlam'ın en güzel doğal güzelliklerinden biri de hayret verici Erguvan Vadisi'dir. Her yıl ilkbahar mevsimi ile aynı zamanda İlam'ın Erguvan Vadisi doğadaki renklerin güzelliğinin zirvesine dönüşür. Bu güzel vadi yeşil meşe ağaçları ve alıç ağaçlarının sarı meyveleriyle birlikte gözleri şaşırtıcı bir şekilde kamaştıran erguvani çiçekli ve yapraklı ağaçlarla doludur. Eğlence ve turizm bölgesi Ema, İlam'ın 25 kilometre güneyinde yer almakta ve güzel ve parlak bir tablo gibi İlam'ın turistik noktalarından biridir ve her yıl yaz sezonunda çok sayıda hevesli gezgine ev sahipliği yapmaktadır.
Tahran Radyosu.
Aynı bölgede kendine has, benzersiz olan yüksek ve güzel bir şelale var. Bu şelalenin duvarlarındaki kara yosunu, eğrelti otu ve değerli Venüs saçı bitkisi şelalenin güzelliğini 100 kat artırmıştır. Güzel dağ inciri, üzüm ve meşe ağaçları bu yeşil yerin çevresini kaplamıştır. Eğrelti, otları ve kara yosunlarının arasından suyun şehriyeler şeklindeki geçişi gerçekten izlemeye değer. Tabii ki İlam'ın güzel ve iç açıcı bir eser olan Çepe Rasti Şelalesi gibi güzel birçok şelalesi vardır. Bu şelale Kebir Kuh eteklerinde Tehtan Köyü'nün kuzeyinde yer alan Zerrin Abad bölgesindedir. Çevredeki antik değirmenler ve küçük ve güzel Agrebid Köyü'nün bahçeleri ve Kebir Kuh'un mağaraları, pınarları ve çok derin vadileri ve bölgedeki bitki örtüsünün güzelliği yoldan yorulmuş herhangi bir yolcuyu coşturabilir.
İlam'ın Salihabad bölgesinde yer alan Behişt Mağarası olarak da bilinen Zinehkan Mağarası mutlaka görülmesi gereken yerlerden biridir. Bu mağaranın Behişt Mağarası olarak anılmasının nedeni soğuk ve güzel havasıdır. Behişt Mağarası 1 kilometreden uzun olan üstü açık bir mağaradır. Mağaranın içinde bol su, su tutan dehlizler ve çok sayıda sarkıt vardır. Mağarada taşların rengi, mağaranın iç kıvrımları ve mağara tavanının bazı kısımlarının birbirine dikilmiş kenarları gibi birçok tektonik harikası görülmektedir. Behişt Mağarası'nın diğer güzellikleri arasında mağaranın içindeki eğrelti otları, yosunlar, çiçekler ve kendi kendine yetişen bitkileri sayabiliriz.
Bu bölgede Çem'o adlı bir köye ulaşmadan önce yüksek bir yükseklikten çok güzel bir biçimde aşağı doğru akan Çem'o şelalesi vardır. Kısa bir mesafe kat ettikten sonra bu şelalenin suyu Goderhoş nehrine akar. Çem'o yolunun devamında o köyü geçtikten sonra ve üç basamaklı hilal şeklindeki büyük bir kayanın tepesinden aşağı akan başka bir mevsimsel şelale vardır ve doğal güzelliği gerçekten görülmeye değer ve akılda kalıcıdır.
İlam'ın geçen bölgesi de özel bir güzellik ve etkiye sahiptir. Bu bölge görkemli meşe ağaçlarıyla kaplıdır ve Maneşt ve Kelace yüksek ve yemyeşil dağlarının yanında aynı adı taşıyan güzel bir vadinin yanında yer almıştır. Geçen Vadisi'nde güzel geçen şelalesini oluşturan su dolu pınarlar vardır. Bu pınarın suyunu çevre köylerin sakinleri kullanmakta ve bu suyla meyve bahçeleri ve sık ceviz ağaçları sulanmaktadır.
İlam'ın doğal güzellikleri o kadar çok ve çeşitlidir ki hepsinden bahsetmek mümkün değildir. Bu yüzden mimari binalarına gideceğim, bu mimari binalardan bir veya iki tanesi mutlaka görülmesi ve bilinmesi gerekiyor. İlam kentindeki Kacar döneminin en önemli yapılarından biri Çea Mirk adlı bir tepenin üzerinde inşa edilmiş Vali Kalesi'dir.
Bu bina Bodrum'da yer alan harem, şahneşin, ayna odası ve cezaevi gibi farklı bölümlere sahiptir. Bu kalenin üç tarafta üç girişi vardır. Kalenin ana girişi güney tarafında yer almaktadır ve 11-20 santimetrelik basamakla bekçi odasına, daha sonra da 8 basamakla avlu tabanına bağlanmaktadır.
İki dehliz de vardır ve bazı odaların ışığı oradan temin edilmektedir. İçlerinde bir havuz bulunan bir antereler 8 kenara bölünmüştür. Tuğlalardaki kırıklar ise ve duvarlardaki tonoz görünümleri ve bunların üzerindeki tuğla süslemeleri antrellere özel bir güzellik katmıştır. Şahneşen duvarındaki ayna işçiliği ve ustuka izleri tamamen bellidir. Duvarın dış yontma taşı dik dörtgen şeklindeki yontulmuş taşlardan yapılmıştır. Üzerindeki arabesk besenlerinin kabarık durumu eşsiz bir güzellik oluşturmuştur.
Felaheti Sarayı da size tanıtacağım İlam'ın binalarının bir diğeridir. Bu saray İlam ili Tarımsal Cihat Kurumu'nun avlusunda yer aldığından Felaheti veya Tarım Sarayı olarak bilinir. Güzel tuğla cephesiyle iyi inşa edilmiş bu saray, ortasında geniş bir salon bulunan bir eyvandan oluşmaktadır. Geçmişte bu güzel saray bir bahçe ile çevriliyken, şehrin gelişmesiyle birlikte açık alanı bir bina ve cadde haline gelmiş ve eski görünümünü kaybetmiştir.
Kısacası her yerde görülebilen eski değirmenlerden güzel sazlıkları ile çeker sulak alanı gibi sulak alanlardan, Aşur dönemine ait taş yazıtları gibi antik yapıtlara ve eski geleneklere göre ölülerin eşyaları ile birlikte büyük küplere gömüldü antik çınar mezarlığına kadar İlam gezilecek yerlerle doludur. İlam bir veya iki günde görülmez. Güzel doğasından zevk alabilmemiz ve evrenin yaratıcısına ve bunca harikayı yarattığı için boyun eğmemiz için birkaç gün geçmesi gerekiyor.
Değerli dinleyiciler, İran'ın Gezilecek Yerleri adlı programın 8. bölümünün sonuna geldik.
Bizi www.parsudi.com üzerinden takip edebilir, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden paylaşabilirsiniz.
Bir sonraki programda görüşmemiz dileğiyle.
Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona eriyor. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameni, İslam Cumhuriyeti'nin gövdeli ağacını sökmeyi kim düşünüyorsa halt etmiştir dedi. Tahran Cuma namazı hatibi, düşmanların amacı İran milletinin dayanışması ve birliğini yok etmektir dedi. Cumhurbaşkanı Reisi, İslam ülkelerinin liderleri ve halklarını Peygamberimizin miladi vesilesiyle kutladı. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, dün gece 36. İslami Vahdet Konferansı için İran'a gelen misafirlerle bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Avrupa Birliği Dış Politika Şefi ile telefon görüşmesinde önemli konuları ele aldı. İran Nükleer Müzakere Heyeti Danışmanı Seyyid Muhammed Merendi, batılı ülke yetkililerin İran'daki insan haklarına ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi. İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, İran'ı felç etmek isteyenler bugünkü belden aşağı felçliler gibiler dedi. Asya Kadın Halter Yarışması'nda İranlı kadın 81 kiloda 3 altın madalya kazandı. Amasra'da meydana gelen Grizo faciasında 26 işçi hayatını kaybetti. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin'in Türkiye'de bir gaz dağıtım merkezi kurma önerisini memnuniyetle karşıladı. Katar Dışişleri Bakanı, Siyonist rejimin cinayetlerini kınadı. Siyonist askerlerle çıkan çatışmada 66 Filistinli yaralandı. Nablus'ta Siyonist İsrail'e ait bir İHA düştü. Ve Putin, Ukrayna'yı yok etme hedefinde değiliz dedi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye Saati ile 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye Saati ile 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye Saati ile 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.